Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca ki bugün özellikle rica edeceğim bunu sizden. Aynı şeylere inanmadığımızı bilmenize rağmen, hatta burada konuşulacak şeylerin bazılarının sizi rahatsız edeceğini bilmenize rağmen burada bulunduğunuz için sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahil Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi aşağıdan yayını paylaşın lütfen. Periskop izleyicileri yapsın bunu. Ben de Twitter'dan çağırayım. Sosyal medyadan bir davet yapalım insanlara. Gelin hep beraber konuşalım diye. Çünkü bugün konuşacağımız hikaye dün yaşadığımız, hepimizin gördüğü, bazılarımızın görmezden geldiği, bazılarımızın görmezden gelmek için 1 milyon tane bahane bulduğu, hatta gece yattıktan sonra sabah kalkıp defalarca bahane bulmaya devam edebildiği, bahane buldukça kendini rahatlattığı çok acayip bir durum. Bugün sosyal medyada yağacak sürekli aynı şeyi göreceksiniz. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü, 106. yıl dönümü. 1915'te bugün bütün dünyaya, hani hep konuşuyoruz ya, herkes umutsuz olur, biz umutsuz olamayız. Böyle bir hakkımız yok bizim diye. Çünkü çok daha karanlık günlerde kuruldu üzerinde yaşadığımız. Birileri kendilerine kuruluş, diriliş, yapıştırış, kaçış falan diye saçma sapan şeyler icat etse de bu devletin, bu ülkenin nasıl kurulduğunu herkes çok iyi biliyor. Hani bugün üzerinden herkes bir şey çekip kendine bir yer bina etmeye çalışıyor. Öyle basit değil tabii. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Bütün dünya için çok önemli bir zafer bu. Özellikle orada donanmasının çok önemli başat aktörlerini kaybetmiş olan İngiltere'nin hayatında son derece önemli. Orada sadece Winston Churchill'in anılarından eğer geri gidip okuyacak olursanız bugün birçok insan çünkü buna da bok atacak. Biz çok gördük bunu. Ben Çanakkale'de bizzat şahit oldum. Bu yayını Çanakkale'den izleyen insanlar var. Bu iktidar döneminde özellikle yerleştirilmiş, bir anda peyda olmuş Çanakkale'de şehitlik gezdiren tuhaf tipler çıktı. Böyle cübbeli, sarıklı, şuradan bulut indi, buradan asker kaptı, öbür tarafa götürdü. Bunların hepsi hikayedir. Yolunuz düşerse, ben bundan 2 sene önce oğluma söz vermiştim. 15 yaşında götürdüm onu oraya şehitliği. Gezip görmesini istedim. Çünkü bazılarına çok hamasi geliyor bunlar. Hakikaten anlatıyorsunuz. Mesela okumuş yazmış insanlar bir de bunlar. Sorsan hepsi son derece demokrat. Ama şu ülkenin tarihini benimseyemediği o kadar çok yer var ki hazmedemiyor, içine sindiremiyor. Böyle tuhaf, kendi içinde bir modernite de değil o. Garip bir kavram. Ne demek lazım bilmiyorum ama böyle bir şey var. Barışamıyor onunla. Orada 15 yaşında, 16 yaşında şehit olup toprağa düşmüş insanları gördükten sonra onun zihninde daha iyi canlandığını biliyorum çünkü. Lütfen gidin görün. Lütfen gidin ve görün. Size anlatılanlara inanmayın. Bırakın ruhunuz serbest kalsın orada. Bu bir Facebook cümlesi değil. Lütfen gezin o şehitliğin içinde. Eğer eliniz ayağınız tutuyorsa, imkanınız az da olsa varsa inanın pahalı bir şey değil. Çanakkale'ye ulaşımınız yeterli. Oradan da zaten geçişiniz sağlandıktan sonrası gerçekten sıkıntılı değil. Gidin ve görün. Ne demek istediğimizi, size 18 Mart'larda yağdırılan Twitter, Facebook mesajlarının ne kadar boş, ne kadar saçma şeyler olduğunu göreceksiniz. Ama kendiniz görün. O şehitliği gezdikten sonra aralarda banklar var. Bir yere istemeseniz de çökeceksiniz. İddia ederek söylüyorum bunu. Ayaklarınız sizi taşımayacak, bir yere çökeceksiniz. Ve o çöktüğünüz anda aklınıza gelen ilk düşünce var ya, o ilk düşünce işte 18 Mart Çanakkale Zaferi. Bakmayın yazılarına, çizilene. Bunların hepsi hikaye. Neyin yaşandığını, nelerin anlatıldığını, nasıl hikayelerin karşılıklı hayata geçtiğini ancak orada göreceksiniz. O mezar taşlarının üzerinde. Ve o insanların isimleriyle yaşlarına baktığınız zaman bugün yaşadığımız şeyin ne kadar boş olduğunu anlayacaksınız. Ama üzerinden 106 yıl geçmişken biz Cumhuriyet'in artık 100. yılına doğru ilerlerken demokrasi demokrasi diye bağırarak iktidara gelenlerin Türkiye'yi adım adım demokrasiden nasıl uzaklaştırdıklarını da göreceksiniz. Görmek zorunda kalacaksınız. Çünkü hep zihniniz şu soruyu soracak size. Bunun için mi yaşandı bunlar ya? Bunun için mi öldü bu kadar insan? Biz böyle mi yaşayacaktık gerçekten? Bu muydu bizim hayatta hak ettiğimiz şey? Dün Türkiye'de bizim tarihimizde dün akşam oturdum. Hani gazetecilik, benim kendi gazetecilik tarihim boyunca çok acı bir şey bu. Gerçekten çok acı. Övünerek söylemiyorum. Ben 32 yıllık gazeteciyim. Dün akşam Bilkent Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu'ndan kardeşlerimle daha önce söz verdiğim gibi bir söyleşi yaptık. Online bir söyleşi. Bir saat, 1,5 saat civarında konuştuk. Çok beni yenileyen şeyler bunlar. Onların sordukları sorular, hayata açtıkları ufuklar. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Onlardan biri şunu sordu. Gördüğünüz zaman şaşırdığınız bir şey var mı? Çok isterdim ama yok demiştim ona. Bu onlardan bir tanesi mesela. 30 yıldır Türkiye'de kapatılan partiler benim gazetecilik dönemimde. Bakın geri dönüp baktığım zaman gördüklerimi söyleyeyim size. Hep ilk gözümün önünde kapatılan parti sanırım oydu. DEP, HADEP, DEHAP. Not aldım ama unutuyorum, gerçekten unutuyorum. DTP, BDP, tabi HDP'den önce BDP, ondan sonra HDP. Ya bu kadar parti gitti, bu kadar parti gümledi. Size bir çırpıda 7 tane parti saydım. Türkiye'de ne değişti? İstiyorum ki bunu konuşalım. Çünkü bu arada kapatılan partiler sadece buradan gelmedi. Mesela 1980 darbesinin, faşist darbenin ardından Türkiye'de o güne kadar iktidar da görmüş, birlikte koalisyon da yapmış partiler de kapatıldı. 1987'de referandum yapılıp onların tekrar siyasete dönüşü için izin verilinceye kadar o partiler de yoktu. Yani bugün kendi varlığını devam ettiren partiler, içinde CHP'nin de olduğu, MHP'nin de olduğu, ne bileyim yani aklınıza gelen partiler, bugün mesela dün Adalet Partisi kongresini yapmış İstanbul'da, ilk kongresini bir haberde gördüm bu sabah. Mesela o da kapatıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi, onun içinde aynı dava açıldı. 14 Mart tarihinde. Üstelik Adalet ve Kalkınma Partisi ilk cumhurbaşkanını seçtirdikten sonra, Ağustos ayında seçtirdi 2007 yılında, hemen o Ağustos dönüldükten sonra, yani 6-7 ay sonra kapatma davası açıldı. Ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi ki kapatılan, 3 kez kapatılan bir gelenekten geliyordu aslında zaten. Yani kırıla kırıla Milli Selamet Partisi'nin içinden döküle döküle gelmiş bir partiydi. Ve bugüne kadar çıkıp defalarca aynı yalanı söyledi. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Defalarca aynı yalanı tıkır tıkır söyledi. Parti kapatmalardan en çok zulmü görmüş parti biziz. Bunun gadrine en çok uğramış olan biziz. Demokrasi için en çok bedel ödeyen biziz. Bu çok büyük bir yalan. Çünkü eğer bu gerçek olsaydı, hani denir ya kıymık kadar gerçek olsaydı, hiç olmazsa bu yola tevessül etmezdi, değil mi? Bunu düşünebiliriz en azından. Ama AKP'nin bugün bu yola gitmesinin gerekçesi, ne ortağı olarak anlatılan, o hani küçük ortak olarak adlandırılan MHP'nin bastırması ısrarı, bugün kongre yapacaklar mesela, ne ona bir 18 Mart hediyesi verme çabası, onun kongrede elini güçlendirme çabası falan, ne böyle bir şey, ne de kendi partisi içinde milliyetçi damarı dengede tutmak. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni rahatlatan, bu yolda adım atmasını kolaylaştıran tek bir şey var. Bu topraklarda insanlar demokrasiye inanmıyor. Hiç eğip bükmeyelim. Kafamızı hiç yere indirmeyelim. Bu topraklarda insanlar demokrasiye inanmıyorlar. Herkes kendi kafasında önce kendi ihtiyaçlarının gerçekleştiği ve bunu yapabildiği bir düzen, ardından o düzenin sağlıklı işleyebilmesi için demokrasiye benzer bir yapı istiyor. O da demokrasi değil. Çünkü o demokrasinin içinde başkasının hakkı çok fazla yok. Yani var da çok fazla üzerinde durulabilecek haklar değil. Yani biri içeri girebilir mesela. İçeri girdikten sonra 3,5 sene unutulabilir. Yani olur böyle şeyler. Bir takım insanlar bununla ilgilenmezler mesela. Çünkü onlara verilecek bir mama vardır. Diyelim ki bu Gezi'de insanlara bu adam pizza dağıttı. Bu adam onların beslenmesinden sorumluydu. Soros'un sağ koluydu demek. Bir grubu mutlu eder. Onlar orada durur. Başka bir grup vardır. Mesela o grup kendi içinde demokrasiye o kadar inanmaz ki, HDP'yi kastederek söylüyorum, açık açık söylüyorum. Demokrasiye o kadar inanmaz ki çıkıp eş genel başkanı ağzıyla, bundan 3 hafta önce Türkiye'de biz neyi tartışıyorduk? Hep diyorum yani bu bir hafıza programı olmak zorunda, hafıza yayını olmak zorunda, hiçbirimiz unutmamak zorundayız diye. Biz Pervin Buldan'ın ağzından duyduk. Zamanı gelince açılım sürecinde bize vaat edilenleri açıklayacağız. Pervin Hanım buyurun. Herhalde bundan daha öte bir zaman olamaz değil mi? Partinize kapatma davası açıldı. 600 insana, 600 insana siyaset yasağı isteniyor. Yani evveline ahirine hiçbiriniz siyaset yapmayacaksınız deniyor. Herhalde bundan daha âlâ bir zaman olamaz değil mi? Hazır milletvekilliğinizde devam ederken, çıkıp meclis kürsüleri size açıkken, rahatlıkla Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatının en büyük direnişini sergilerken bir milletvekili onuruyla hayatının en büyük direnişini sergilerken size de bu yakışır. Anlatmayacak mısınız? Kimseye hikaye anlatmayın. Onun dışında kendisi de kapatılmış. Hani dedim ya 1980 faşist darbesinin ardından kapatılmış ve 87'de referandum düzenleninceye kadar halka bu adamları istiyor musunuz diye bile sorulmamış bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi dün sosyal medya üzerinden mesajlarla destek verdi Ömer Faruk Gergerlioğlu'na. Herkes aynı şeyi söyledi. Dedi ki bir tweetin, bir haber tweetinin paylaşılması sadece RT edilmesi nedeniyle bu adamın milletvekilliği düştü. Bu olabilecek bir şey değil. Enis Berberoğlu kararı ortadayken. E iyi de bunun zeminini siz hazırladınız. 2015 yılında benim de içlerinde bulunduğum insanlar ya bas bas bağırarak hadi ben kendimi biraz daha öne çıkartayım. Ben söyleyeyim bunu çünkü yaptım. Yaptığımda kayıtlı. Ya ben Halk TV ekranında söyledim CHP yanlış yapıyor diye. Siz destek verdiniz dokunulmazlıkların kaldırılmasını. Şimdi siz demokrasiye inanıyor mu oluyorsunuz gerçekten? Ben size bir külah bırakayım. Siz onu anlatın. Biz ülkece bir akşamüstü dönüşte alalım seyredelim. Külah anlatsın bize. Bunda inanılacak bir şey var mı ya? Bakın dün demokrasinin katledildiğine ilişkin görüntü. Hayatı boyunca bir kere ihtiyaç duyulmuş. Onda da İzlanda maçında önünden geçen adamı bile tutabilecek yeteneği olmayan bir tipin birine saldırıp onu yakasından tutmaya çalışması falan değil. Geçin bunu. Bunun bir önemi yok. Bu gerçekten hikaye. Anlayabilecek olsa ona mesela çok güzel bir Caligula hikayesi anlatılabilir. Çok güzel anlatılır. Ama imparatorun neler yapabileceğiyle onun anlayabileceği arasında sıkıntı çok büyük. Caligula'nın getirdiği şeye inanılır da onunkine inanılmaz. Dün en acıklı görüntü neydi biliyor musunuz? İzlerken benim boğazımın düğümlendiği görüntü. HDP'liler Meclis Genel Kurulu salonunda dururken Cumhuriyet Halk Partililerin Engin Altay önderliğinde, kameraya en yakın oydu çünkü. Kameraya en yakın, Hırvatistan mı? Ben İzlanda diye hatırlıyorum. Kameraya en yakın olan Engin Altay'dı. Orada gruba kapandı diyerek, Meclis Genel Kurulu kapandı diyerek hep beraber dışarı çıkmış. Milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılmasında verilen destek sadece ve sadece bir koşulda mazur görülebilirdi. O da hani olabilecek bir şey değil aslında. Ama en azından ya üzerinden bu kadar zaman geçti. Kardeşim bizim aklımız başımıza geldi. O gün şuurumuzu yitirmiştik biz. Kendimiz de değildik ya baygındık. Bütün grup yerlere yapışmıştı. Denilebilecek tek şey o gün o hareketi yaptıktan sonra dün Engin Altay'ın hep beraber oturuyoruz demesiydi. Hiç kimse oturmadı içeride. Hiç kimse. Böyle demokrasi olmaz ki. Demokrasiye parça parça inanacaksak şunu kimse tırmalamasın. O zaman mesela Pervin Buldan da kendi inandığı bölümünü savunacak demokrasinin. İşte o söylediği gibi. Bizi açıklamaya zorlamasın. Ben zorluyorum. Ya ben zorluyorum. Halka borçlusunuz mu Pervin Hanım? Size ne vaat edildi? Açıkça söyleyin. Kaçamazsınız. Dün demokrasiye kimsenin inanmadığı görüldü. İnsanlar andımız konuşurken... İşte yani onun için söylüyorum ya. Erkan Baş'ın, Barış Atay'ın varlığı bu yüzden önemli parlamentoda. Siz zannediyor musunuz ki hani iki kişi dünyayı değiştirecek? İki kişi zihniyeti değiştirecek. Zihniyeti sorgulatacak. Yapması gereken şey bu çünkü. Bu topraklar üzerinde demokrasiye inanç 10 günde olmayacak. Bu çok acılı bir süreç. Çok uzun zorlu bir süreç. Ama direnç gerektiriyor. Yapmak zorundayız. Hepimiz yapmak zorundayız. Dün bir araya geldiğim kardeşlerime de aynı şeyi anlattım. Ya hepsinin kafasında aynı şey var. Biz iyi okullarda okuyoruz. Hakikaten iyi okullara iyi derecelerle girdik. Hepimizin bursları var ve bunu bugüne kadar kurtardık. İyi okuduk ama hepimizin kafasında bir yere gitmek var. Onlara da aynı şeyi söyledim. Gidin dünyayı görün ama dönün ihtiyacımız var size. Dün içeride yaşanan şey kimsenin Türkiye'de demokrasiye inanmadığının göstergesiydi. Neden? Hani oradaki vekillerden mi çıktı bu sorun? Evet. Madem bugün bu temsili demokrasi, hakikaten bahsedilen temsil bir hani tuhaf bir oyun. Gerçek anlamıyla bir temsil diyebiliriz buna. Kötü oyuncularla oynanıyor ayrı da. Eğer böyle bir temsilse halk adına orada durmamaları, halk adına demokrasiye inanmamalarını da gösteriyor aynı zamanda. Ben demokrasiye inanan insanları gördüm. Orada içeride durarak. HDP'nin eleştirilecek hiç mi yönü yok? Torbayla, torbayla Ve burada hepsini konuşuyoruz. Ama demokrasi dediğimiz şey, hele hele parlamenter demokrasi dediğimiz şey, demin size adlarını saydığım ve benim çoğunun tabelalarına bizatihi şahit olmak zorunda kaldığım partilerin kapatılmasıyla sağlanmıyor. Eğer olsaydı 32 senenin sonunda ben size gelip, artık tanıyorsunuz beni, açık yüreklilikle şunu diyebilirdim. Ya bunların içinden, şunların kapatılması, evet ya bu sıkıntı olmadı. Bunların çoğu tabela değiştirdi sadece. Bu yaşananların HEP, DEP, HADEP, DEHAP döneminde bazılarında partinin binası değişmedi. Ya gerçekten değişti denemez. Sokağın içinde ilerlediği zamanlar var. Ya kapatan da biliyordu bunu. Açan da biliyordu. Herkes biliyordu. Böyle demokrasicilik oynanmaz. Biz sadece zaman kaybediyoruz. Ne zamanı? Vallahi dün konuştuk ya işte 10 yıl sonra hani havada giden taksiler falan geçecekmiş. Ulaştırma Bakanı öyle üfürüyor. Onlarla ilgili zaman kaybediyoruz. Taksi yine gezer. Taksiyi bulmak kolay ya. Uçurmak da kolay. Zaten yapanlar var bunu. Ama burada demokrasiye sahip olmak çok zor. Türkiye'de hiç kimse demokrasinin ucundan tutmuyor. Herkes kendi derdinin çözülmesini istiyor sadece. Ve en acıklı bölüme geldik. Peki insanlar bunu yapıyor. Partiler yapıyor. Partilerin destekçileri, partililer, oy verenler yapmıyor mu? İşte bu yayını diğer yayınlardan ayıran bölüm burası olacak şimdi. Canınız acıyacak, acısın. Size sabahları takla atacak, dünyanın ne kadar güzel olduğunu anlatacak, kapı önünden görüntü verecek, okumadığım kitapları size saplayacak kadar sahtekarca bir yayın yapamam. Yapmadım, bundan sonra da yapmayacağım. Siz desteklemeseniz bu insanlar bunu yapamaz. Ben dün kaç insanın, kaç ailenin evinde adım kadar eminim ama onlar da yani artık o falan denildiğinden adım kadar eminim. Demokrasi böyle olmaz ki. Daha 2 gün önce andımızı konuşuyorduk. Andımızı konuşurken ne diyordu insanlar? Ben de burada yayında söyledim. Orada bahsedilen Türk, ırki bir kimlik anlamında kullanılıyor demiyor muydum? Dün bir Kürt siyasal partisi kapatıldı. Çok özür dilerim ama siz ırkçı değilseniz nasıl buna destek verdiniz ya da sessiz kaldınız. Sessizlik büyük destek. Nasıl yaptınız bunu? Bu yayını izleyenler arasında da pek çok insan sesini bile çıkartmadı. Hatta kendi arasında arkadaşlarıyla konuşurken de bunu söyledi. Ama onlar da yani. Biz böyle yaparak hiçbir yere varamayız. Gerçekten hiçbir yere. Mesela andımız tartışmasında saplanır oraya kalırız. Burada parti kapatmada saplanır burada dururuz. Yarın başka biri demokrasi vaadiyle kandırıp ırzımıza geçer, sesimiz çıkmaz. Dün gece yarısından sonra ben yarın sabahki yayına çalışıyordum, o yüzden hani bakmadım. Sabah yollayan izleyicilerden gördüm bir grubundan. Sağlık Bakanı bir açıklama yapmış. Yazılı açıklama. Niye? Ya çok basit, maçası sıkmıyor kardeşim. İnsanların karşısına çıkacak yüzü yok. Bu kadar net. Hayır, hekim olduğu için falan değil. Hekim olduğuna inanmıyorum. Hekim olduğuna inanmıyorum ben. Hekim olduğu için değil. Onun alakası yok. Anlatacağı her şeyin yalan olduğunu bildiği için. Ama açıklamanın içinde bir yer var ki, bak işte demokrasiye ne kadar inanmadığımızı gösteren yer. Burada salgının yayılmasında sorumluluk hepimizin, mutluluk da hepimizin olacak diyor az alınca. Benim sorumluluğum yok. Benim sorumluluğum yok. Sizin saçma sapan birbirinizi çiğnediğiniz kongrelerinizde, deve güreşi yaptığınız parti toplantılarında benim hiçbir sorumluluğum yok. Hiç. Ben çok sevdiğim insanların cenazelerine katılamadım. Gidemedim. Onlarla birlikte olamadım. Acılarını paylaşamadım. Benim hiç sorumluluğum yok bunda. Sorumluluk sadece sizin. Öyle bir mantık var ki bu topraklarda. Hak yok ama ödev çok. Tam 1980 anı 82 anayasasının anlattığı gibi, faşist darbe dönemi anayasasının anlattığı gibi hiçbirimizin hiçbir şey hakkı yok. Ama ödev var ya, 24 değil 26 saat çalışsak günde bitiremeyiz. O kadar çok ödevimiz var. Yalandan demokrasicilik oynayacağız. Yalandan her şey iyiymiş gibi davranacağız. Yalandan hiçbir sorunumuz yokmuş gibi bakacağız birbirimizin yüzüne. Ve bütün bunları yaparken çok yakınlarımıza, kendi çevremize dönüp şunu söyleyeceğiz. Ya aslında çok da büyük sıkıntımız var. Sen sesini çıkartana kadar güzel kardeşim, bunların hiçbiri düzelmeyecek. Ama senin sesini çıkartabilmen için önce demokrasiye inanman gerek. Ve hiç kimse kendini kandırmasın. Bu ülkede kimse demokrasiye falan inanmıyor. Gerçekten. Herkes önce kendi için bir şey istiyor. 6 yıl boyunca şu yayınlarda en çok kullandığım cümle önce içimizdeki faşisti öldürelim oldu. Biliyorsunuz değil mi? Önce içimizdeki faşisti öldürelim. Hepimizin bu konuda sıkıntıları var. Böyle yetiştik çünkü. Eşitlik konusunda çok eksiğimiz var bizim. Ama ülkeyi neresinden tutsan elinde kalıyor. Televizyonda program yapan bir tip çıkıyor mesela. 26 yaşında bir avukat. Haciz nedeniyle haciz sırasında vurularak öldürülmüşken çıkıp ama bazı avukatlar böyle olmasına rağmen Allah rahmet eylesin diyor. Ya çüş bile diyemiyorsun. Çüş bile. Şuursuzluk artık bu safhada. Gerçekten artık bu safhada beyinsizlik. Ama bakıyorsun, sabah ısrarla bilinçli olarak baktım. Siz de bakabilirsiniz. Hesabını kilit altına almış, kontrollü. Ama milyonlarca izleyicisi var. Ben size gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Bak, onu izleyen hiç kimse demokrasiye inanmıyor. Bu kadar açıktan söylüyorum. Onu izleyen hiç kimse demokrasinin D'sine bile inanmıyor. Ya en basitinden insanların şunu düşünmesi gerekmiyor mu kardeşim? Bunu nasıl söylersin sen ya? 26 yaşında gencecik bir avukat öldürülmüş ya. Avukatlar da ya şahsi kini belli ki. Hani kendi belli ki acizde bir şey yaşamış. Ama bak buna mesela ben yayıncı olarak en çok bağırmak zorundayım. Size de anlattım. Kafanızı yedim hatta. Çok ütüledim bu konuda, özür dilerim. Ama yayıncılığın temel ilkelerinden biri kendi özel sorununu anlatmamaktır. Yani burada yayına çıktığım zaman benim bir gece önce ne yaşadığımı siz bilemezsiniz. Ya da yayına hangi koşullarda hazırlandığımı, sağlık durumumu bilemezsiniz. Çünkü sizi ilgilendirmez, sizin sorununuz o değildir. Bu yayın açıldığı zaman, jenerik döndüğü zaman, ben kameranın karşısına çıktığım anda sizi ilgilendiren bölüm odur. Ben buna karşıyım. Ama bakıyorsun milyonlarca insan takip ediyor ya. Kardeşim hiçbiriniz demokrasiye inanmıyorsunuz. Şu tatavayı yapmayın sakın. Ya ben onun ne diyeceğini merak ediyorum. Diyeceği bundan farklı bir şey mi olacak sence? 26 yaşında gencecik bir avukat. Dün Birsen Hanım burada mısınız? O bahsedilen avukatın cenazesine Birsen Hanım da katıldı. Ben onun yazdıklarından da biliyorum. Ya küçücük bir kalabalıkla uğurlanmış bir cenazeden bahsediyoruz. Ve bunun ardından bunu yapabilecek insanlar yaşıyor bu ülkede. Kimse kimseyi kandırmasın. A'sından Z'sine kadar. Sanat camiasından spor camiasına kadar. Yayıncılarından bu ülkenin gazetecilerine kadar. Siyasetçisinden ne bileyim ekonomistlerine kadar çoğu bu ülkede kimse demokrasiye inanmıyor. İnanan mücadelesini veriyor zaten. Mücadelesini veren bedelini de ödüyor. Ama onun dışındakiler yok öyle bir şey. Ve biz bu arada sadece zaman kaybediyoruz. Havanda su döverek falan değil. Vallahi yaptığımız bu da değil aslında. Biz havandaki suya o tokmağı bile sallamıyoruz. Ona bile üşeniyoruz. Onun yerine herkes söyleniyor. Bakın bugün Perşembe günü mesela çok acayip Twitter mesajları göreceksiniz. Yazın bunu bir yere. CHP'lilerden acayip mesajlar yağacak. Acayip, öyle böyle değil. Demokrasiye ne kadar inandıklarını, ne kadar aşık olduklarını, bunun için ne kadar emek verdiklerini falan. Gönül rahatlığıyla hepsine diyebilirsiniz ki hadi orada. Dün yaşananı gördük. O salondan çıkmaması gerekiyordu kimsenin. O salonu terk eden herkes televizyon ekranında 26 yaşında bir avukatın ölümüne böyle aşağılık bir cümle kurabilen insana verilen desteği vermiş durumda. Hiçbir farkı yok. Hani sen diyorsun ya ben onu takip ediyorum ama neden, ne söyleyeceğini merak ettiğim için takip ediyorum. Onlar da dışarı çıkıyorlar ama olayın nasıl devam edeceğini takip edebilmek için çıkıyorlar. Oysa demokrasi dediğin şey meclis genel kurul salonunun dışında olmuyor. Dışında televizyon ekranları var ve orada o televizyon ekranlarında içeriği gösteriyor zaten. Eğer demokrasiye inanıyorsan içinde duracaksın. 5 yıl, 6 yıl önce yaptığını yapmayacaksın. Yapıyorsan, vallahi sağda solda hiçbir yerde şunu çıkıp anlatmayacaksın. Ya kardeşim bizim milletvekilimiz yaşadı. Ve bu meclis başkanı, dün oturmuyordu, bu meclis başkanı Anayasa Mahkemesi sürecinin tamamlanmasını üstelik beklemeden, ya haksız oldu, ispatlandı adamın. Yanlış yaptığı ispatlandı. Aynı şeyi bir daha yapıyor. Şimdi soruyorum size ya. Çok basit bir soru. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bu durumuyla ilgili hak ihlali tespit ederse Anayasa Mahkemesi, ki etmesi gerekiyor zaten. Nasıl bir prosedür uygulanacak? Soruyorum ya, çok basit bir soru. Ne diyecek mesela Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop? Ya biz bir daha hata yaptık mı? Bir şey değişmiyor ki. Aynı şey yapılıyor. Daha önce Enis Berberoğlu'nda aynı hata yapılmıştı zaten. O zaman da söylenmişti. Bir şey değişmedi. Bugün Yine aynı şey yapılıyor. Yine bir şey değişmiyor. Ama bütün bunların cesaret aldığı tek bir yer. Sen güzel kardeşim. Sen. Sadece sen demokrasiye gerçekten yürekten inanmadığın için bu insanlar bu kadar rahat at oynatıyor. İktidarı da, muhalefeti de. Herkes tıkır tıkır oynuyor. Tıkır tıkır oynuyor. Çünkü biliyorlar ki sana yutturmak çok kolay ya. Bugün mesela şahane bir 18 Mart mesajı yapıştıracaksın. Gözlerin dolacak. Ağlamaklı olacaksın. Sonra büyük bir holding Atatürk'ün ilk kez yayınlanan bir görüntüsünü paylaşacaksın yine. Diyeceksin ki ya bu memleket nasıl kuruldu be? Vallahi ne zor şartlar altında, ne ağırlıklar altında kuruldu. Çok haklı, çok haklı. Buna üzüleceksin. Sonra başka bir grup için iktidar bültenlerinde, parti bültenlerinde acayip ekonomik başarılar, havada uçan taksilerden falan bahsedilecek, gaza geleceksin. İlk yerli milli uçağımızı havada göreceksin olmamasına rağmen. Yerli otomobilin yollarda gezdiğini göreceksin. O arada demokrasiyi unutacaksın. Ha, zaten inanmadığın için çok bir şey de kaybetmeyeceksin. Senden tek ricam, mış gibi yapma ya. İnanmadığını açıkça göster ki bu rejim artık gerçek yerini bulsun. Bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı bu. Demokrasiye inanmıyorsun amenna. Ama en azından inanmama karşılığında neye inandığını söyle ki bundan sonra nasıl yaşayacağımızı hepimiz bilelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bundan sonra da böyle olacak zaten. Yani biz aynı şeye inanmadan bir araya geleceğiz. Çünkü aynı şeye inanmak değil bizi birleştiren. Aynı ülkeyi sevmek, aynı bilince sahip olabilmek, bu ülke için iyi hayaller kurabilmek, iyi şeyler yapabilmek, iyi şeyler düşünmek, bunu yapabilmek. Bunun için bir araya geliyoruz biz burada. Beceremiyor muyuz? Vallahi ne kadar yapabiliyorsak. Ama en azından sesimizi çıkartıyoruz. En azından kafamızı yere eğip, utangaç bir biçimde, aşağılık bir şekilde başkalarının kıçında gezmiyoruz. Yalandan televizyon programları yapar gibi davranmıyoruz. Yalandan ben orada olmayacağım, burada olmayacağım deyip başka yerlerden mantar gibi, pıtrak gibi çıkmıyoruz. Gerçekten ne yapmaya çalışıyorsak burada yapıyoruz işte. Her şey açık, her şey ortada. Çünkü hepimizin inandığı şey aynı. Kurtuluş yok kardeşim tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tek başına bir insanın becerebileceği, tek başına bir insanın getirebileceği bir sistem falan değil. Birlikten kaynaklanıyor. O demokrasinin başındaki demos yani halk birlikte olmadığı sürece demokrasinin esamesi bile okunmayacak bu topraklarda. Tıpkı bugün olduğu gibi. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Diğer türlü hani eğer uygun değilseniz, gelmeyecekseniz, gelemeyecekseniz. Evet şey bitmiş, YouTube'daki yayın bitmiş. Vallahi bir tuhaflık var, şimdi gelecek olabilir. Yayını kendisi sonlandırmış. Neyse ben buradan kaydını yüklerim, hiç sorun olmaz. YouTube üzerinden de bunun duyurusunu da yaparım zaten. Oradan görürsünüz. Ama zaten normalini izleyebileceğiniz kadarını izlediniz muhtemelen. Ne kadar sürdüğüne ben bakarım. Süreyi 26 dakika 25 saniyelik bölümünü yüklemiş zaten oraya. Bakarız onun üzerinden. Kalanı sadece bir kapanış anonsuysa sorun değil. Eğer ikinci yayında gazetelerde bir saat sonra buluşamayacaksak adresimiz yarın sabah 9 ama yarın sabah 9'da kitap konuşacağız. Jose Saramago'yu konuşacağız. Jose değil, Jose Saramago. Çünkü İspanyollar bu konuda uyarı aldım. O yüzden söylüyorum. Jose Saramago'yu konuşacağız. Portekiz'i konuşacağız, Lizbon'u konuşacağız, Fado konuşacağız biraz, o hayatı konuşacağız. Saramago'nun üzerinden aşk konuşacağız mesela, Pilar'la aşkını konuşacağız. Ama körlük üzerinden toplumsal körlüğü konuşacağız. Tam da bugün konuştuğumuz şeyi, gerçekten o kadar üstüne oturacak ki, tam bugün konuştuğumuz şeyi, toplumsal körlüğü, kötülüğü konuşacağız. İnsanların kendi eline güç geçtiği zaman nasıl kıvırdığını konuşacağız. Kendini dışarı çıkardığı zaman nasıl kıvırdığını konuşacağız. Hatta bunların içinde bana çok ilginç gelen, ben şöyle bir şey oldu, kitabı 22 yıl önce okumuşum. 22 yıl olmuş kitabı okuyalı. Dün, daha önce de olmuştu bu, hatırlıyorsunuz size söylemiştim, gazap üzümlerinde aynı şeyi yaşamıştım. Çok acayip bir şey fark ettim içinde. Belki sizler biliyordunuz ama ben ilk kez denk geldim. Şu kadar çalışmanın içinde acayip bir aydınlanma oldu. Yarın onu da paylaşacağım sizinle. Eğer uygunsanız o yayını konuşalım. Yarın sabah saat 9'da. Ama yok benim işim yok ben gelirim diyorsanız bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Oraya beklerim. Bu yayını desteklemek için yapabileceğiniz şeyler patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına küçük katkılar iletmek. İşte abone olmak kanala, YouTube kanalına lütfen abone olun sadece bir tek mail adresiyle. İzleyenler şu yukarı doğru baş parmak işareti Biliyorsunuz onu. YouTube'daki beğen tuşu. Onu tıklayın ki onun bir anlamı var. YouTube bu yayını başkalarına da önerecek o zaman çünkü. Bak böyle bir şey var. Hiç tanımayan insanlara da. İnsanlar bunu izliyor. Belki televizyondaki tırık işlerden artık yılmışsındır ya. Bir de buna bak istersen diyebilecek. O yüzden onu yapabilirsiniz. YouTube üzerinde bir katıl tuşu var. İsterseniz kullanabileceğiniz. İsterseniz. Ama onun dışında en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Bir saat sonra görüşmek üzere. Yoksa yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam bir araya gelmek üzere. Çok şık, çok huzurlu, sağlıklı, yüzünüzün güldüğü, sevdiklerinizin yanınızda olduğu bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.